Ayrım 24.
Bir gün önüme bir fırsat geleceğini ve dünyaya fikrimi söyleyeceğimi hepiniz gibi ben de gizli gizli düşünmüştüm. Ben hiç düşünmüyorum böyle şeyleri. Çok basit benim söyleyeceğim, dedi tutkulu genç. Bunu yazsın Frankfurt gazetesi. Biz aptal değiliz. Fakiriz biz yalnızca. Bu ayrımın yapılmasını istemek hakkımız. Estağfurullah. Biz dediğiniz kim oluyor efendim, diye soruldu arkadan. Türkler mi? Kürtler mi? Azeriler mi? Çerkezler mi? Karslılar mı? Kim? Çünkü insanoğlunun en büyük yanılgısı, diye devam etti dernekli tutkulu genç. Binlerce yıllık en büyük aldatmaca budur. Fakir olmak ile aptal olmak hep birbirine karıştırılmıştır. Aptal olmak nedir? Bunu da açıklasın. Gerçi insanlığın şerefli tarihinde bu utanç verici akıl karışıklığını fark edip, fakirlerin de bir bilgisi, bir insanlığı, bir zekası, bir kalbi olduğunu söyleyen din adamları, ahlaklı kişiler hep olmuştur. Hans Hansen Bey fakir bir adam görürse acır ona. Bu yoksulun fırsatlarını boşa harcamış bir aptal olduğunu, iradesiz bir sarhoş olduğunu düşünmez hemen belki. Hansen Bey bilmem ama bir yoksul görünce herkes böyle düşünüyor artık. Lütfen dinleyin, dedi tutkulu Kürt genci. Fazla konuşmayacağım. Tek tek yoksullara belki acınır ama bir millet fakir olunca bütün dünya hemen o milletin aptal, kafasız olduğunu, tembel, pis ve beceriksiz bir millet olduğunu düşünür ilk. Onlara acınacağına gülünür. Kültürleri, töreleri, adetleri gülünç bulunur. Daha sonra bazen bu düşüncelerinden utanırlar da gülmeyi bırakıp o milletten göçmen işçiler yerleri siliyor, en berbat işlerde çalışıyorsa isyan etmesinler diye, onların kültürlerini ilginç buluyormuş, hatta eşitmişler gibi bile davranırlar. Hangi milletten söz ediyorsa söylesin artık. Şunu da ben ekleyeyim, diye araya girdi öteki Kürt genci. Birbirlerini öldüren, katleden, zulmedenlere insanoğlu ne yazık ki gülemiyor bile artık. Almanya'daki eniştemin geçen yaz Kars'a gelince anlattıklarından anladım bunu. Artık dünyanın zalim milletlere tahammülü yok. Yani batılılar adına bizi tehdit mi ediyorsunuz? Böylece, diye devam etti tutkulu Kürt genci, bir batılı, fakir bir milletten birine rastladı mı, önce o kişiye karşı içgüdüsel olarak bir küçümseme duyar. Aptal bir milletin mensubu olduğu için bu adam bu kadar fakirdir, diye düşünür hemen. Büyük ihtimal bu adamın kafasının içi de bütün milletini fakir ve zavallı düşüren aynı saçmalıklar ve aptallıklarla doludur, diye düşünür batılı. Haksız da sayılmaz hani. Sen de o kendini beğenmiş yazar gibi bizleri aptal buluyorsan açık konuş. O Allahsız ateist hiç olmazsa ölüp cehenneme gitmeden önce televizyonda canlı yayına çıkıp bütün Türk milletini aptal bulduğunu hepimizin gözlerinin içine bakarak cesaretle söyleyebilmişti. Affedersiniz ama canlı yayına çıkan kişi televizyonda kendisini seyredenlerinin gözlerinin içini göremez. Beyefendi, gördü demedi, bakıyordu, dedi Kadife. Lütfen arkadaşlar, açık oturumdaymışız gibi birbirimizle karşılıklı tartışmayalım, dedi not tutan solcu katılımcı. Ayrıca yavaş konuşalım. Sözünü ettiği hangi millettir mertçe söylemedikçe ben susmayacağım. Bir Alman gazetesine bizleri aşağılayan bir demeç verilmesinin vatan hainliği olduğunu bilelim. Vatan haini değilim. Ben de sizinle aynı fikirdeyim, diyerek ayağa kalktı tutkulu Kürt genci. Bu yüzden bir gün fırsat olsa, bana vize verseler bile, Almanya'ya gitmeyeceğimin yazılmasını istiyorum. Kimse vermez senin gibi işsiz güçsüz Avrupa vizesi. Vizeden evvel devlet ona pasaport vermez. Evet, vermezler, dedi tutkulu genç alçak gönüllülükle. Gene de verseler ve ben de gitsem ve sokakta karşılaşacağım ilk batılı adam da iyi biri çıksa ve beni aşağılamasa bile, bu sefer ben sırf batılı olduğu için bu adamın beni küçümsediğini zannedip huzursuz olacağım. Almanya'da Türkiye'den gelenler her hallerinden belli oluyormuş çünkü. O zaman aşağılanmamak için yapılacak tek şey, bir an önce onlara onlar gibi düşündüğünü kanıtlamak. Bu da hem imkansız hem de daha gurur kırıcı bir şey. Oğlum, sözünün başı kötüydü ama sonunu iyi getirdin, dedi ihtiyar Azeri gazeteci. Gene de Alman gazetesine yazdırmayalım bunu. Bizimle alay ederler. Bir an sustu. Sonra kurnazca soru verdi. Sözünü ettiğiniz millet hangisidir? Dernekli delikanlı hiç cevap vermeden yerine oturunca korkuyor diye seslendi ihtiyar gazetecinin yanında oturan oğlu. Korkmakta haklı. O sizin gibi devlet hesabına çalışmıyor, diye cevap yetiştirdiler ama ne ihtiyar gazeteci ne de oğlu bundan alındı. Hep birazdan konuşmak, arada yapılan şakalar, takılmalar odadakileri bir oyun ve eğlence havasıyla birbirine bağlamıştı. Daha sonra olup bitenleri Fazıl'dan dinleyen K, defterine bu tür siyasal toplantıların saatlerce sürebileceğini, bunun için tek şartın sigara içen çatık kaşlı ve bıyıklı erkekler kalabalığının eğlendiğini hiç fark etmeden eğlenmesi olduğunu yazmıştı. Bizler Avrupalı olamayız dedi bir başka İslamcı genç mağrur bir havayla. Bizi zorla onların kalıbına sokmaya çalışanlar tankla ve tüfekle canımızı yaka yaka sonunda bu işi yapabilirler belki. Ama ruhumuzu asla değiştiremezler. Vücuduma sahip olabilirsiniz ama ruhuma asla diyerek Türk filmlerinden çıkan bir sesle alay etti Kürt gençlerinden biri. Herkes güldü buna. Söz alan delikanlı da hoşgörülü bir şekilde bir gülüşmeye katıldı. Ben de bir şey söyleyeceğim diye atıldı lacivertin yanında oturan gençlerden biri. Her ne kadar arkadaşlarımız Batı taklitçisi onursuzlar gibi konuşmuyorlarsa da gene de burada Avrupalı olmadığımız için bir özür dileme, bir kusura bakmayın havası var. Not alan deri ceketli adama döndü. Bu öncekileri yazma canım lütfen dedi nazik bir kabadayı edasıyla. Şimdi yaz. Ben Avrupalı olmayan yanımda onur duyuyorum. Avrupalının çocuksu, zalim ve ilkel bulduğu her şeyimle gururlanıyorum. Onlar güzelse ben çirkin olacağım. Onlar akıllıysa ben aptal olacağım. Onlar modernse ben saf kalacağım. Hiç de onay verilmedi bu sözlere. Odada söylenen her söze bir şakayla karşılık verildiği için gülümsendi biraz. Birisi de zaten aptalsın diye araya bir laf sokuşturdu ama tam bu sırada iki solcudan yaşlı olanı ile kara ceketli adam yoğun bir öksürük buhranına yakalandıkları için bunu kimin dediği anlaşılmadı. Kapıyı tutan kırmızı yüzlü delikanlı bu sırada atılarak bir şiir okumaya başladı. Avrupa, ah Avrupa, dur bakalım orada. Kendimizle rüyada, uymayalım şeytana diye başlıyordu şiir. Devamını öksürükler, atılan laflar ve kahkahalar yüzünden Fazıl zar zor işitmişti. Ama gene de şiirin kendisinden değil, ona yönelik itirazlardan hatırladıklarını Kaya nakletmiş, bu ayrıntılardan üçü hem Avrupa'ya verilecek iki satırlık cevapların yazıldığı kağıda, hem de Kaan'ın az sonra yazacağı Bütün İnsanlık ve Yıldızlar adlı şiirine geçmişti. 1. Korkmayalım oradan, korkulacak bir şey yok orada diye bağırmıştı orta yaşa yaklaşan eski solcu militan. 2. 2'de 1. Hangi milleti kastediyorsunuz diye soran Azeri kökenli ihtiyar gazeteci, Türklüğümüzden ve dinimizden vazgeçmeyelim dedikten sonra Haçlı seferlerinin, Yahudi katliamının, Amerika'da öldürülen Kızılderililerin, Cezayir'de Fransızların katlettiği Müslümanların uzun bir dökümünü yaparken, kalabalığın içindeki bozguncu, Kars'taki ve bütün Anadolu'daki milyonlarca Ermeninin nerede olduğunu sinsice sormuş, not tutan muhbir ona acıdığından kim olduğunu kağıda yazmamıştı. Bu kadar uzun ve saçma bir şiiri kimse haklıyla çevirmez ve Bay Hansen Hansen de gazetesinde yayınlamaz dedi biri. Bu da odadaki şairlerin, üç taneydiler, Türk şairinin dünyadaki bahtsız yalnızlığından yakınmaları için bir vesile oldu. Kırmızı yüzlü delikanlı saçmalığı ve ilkelliği konusunda herkesin anlaştığı şiirini ter içinde bitirince birkaç kişi alaycı bir şekilde alkışladı. Alman gazetesinde yayınlanırsa bu şiirin bizimle daha da çok alay edilmesine yarayacağı söyleniyordu ki eniştesi Almanya'da olan Kürt genci şikayet etti. Onlar şiir yazar, şarkı söylerlerse bütün insanlık adına konuşurlar. Onlar insandır. Biz ise Müslümanız yalnızca. Biz yazsak etnik şiir olur. Benim mesajım şudur. Yazın dedi kara ceketli adam. Eğer Avrupalılar haklıysa ve bizim onlara benzemekten başka bir geleceğimiz ve kurtuluşumuz yoksa, bizi bize daha da çok benzeten saçmalıklarla oyalanmamız ahmakça bir vakit kaybından başka bir şey değildir. Bizi de Avrupalılara en aptal gösterecek laf budur. Aptal gözükecek milletin hangisi olduğunu artık mertçe söyleyin lütfen. Sanki Batılılardan çok akıllı, çok değerliymişiz gibi davranıyoruz beyler. Ama bugün Almanlar Kars'ta bir konsolosluk açıp herkese bedava vize verseler yemin ediyorum bütün Kars bir haftada boşalır. Yalan bu. Daha demin şu arkadaşımız vize verseler de gitmeyeceğini söyledi. Ben de gitmem. Burada onurumla kalırım. Başkaları da kalır beyler, bilin bunu. Gitmeyecek olanlar elini kaldırsın lütfen de görülsün. Birkaç kişi ciddiyetle elini kaldırdı. Onları gören bir iki genç de kararsız kaldı. Gidenler niye onursuz oluyor, o açıklansın ilk diye sordu kara ceketli adam. Bunu anlayamayana anlatmak zor dedi biri esrarengiz bir tavırla. Bu sırada kadifenin bakışlarının hüzünle pencereden dışarıya yöneldiğini gören Fazıl'ın yüreği hızlı hızlı atmaya başladı. Allah'ım benim saflığımı koru, beni akıl karışıklığından koru diye düşündü. Kadifenin bu sözleri beğeneceği aklına geldi. Alman gazetesi için yazdırmak istedi onları ama her kafadan bir ses çıkıyordu. İlgilenilmezdi. Bütün bu gürültüyü ancak cırlak sesli Kürt genci bastırabildi. Alman gazetesine bir rüyasını yazdırmaya karar vermişti. Zaman zaman titreyerek anlattığı rüyanın başında Millet Tiyatrosu'nda tek başına film seyrediyordu. Film bir batı filmiydi. Herkes yabancı bir dille konuşuyordu ama bu onu hiç huzursuz etmiyordu. Çünkü söylenen her şeyi anladığını hissediyordu. Daha sonra bir bakıyordu, seyrettiği filmin içine girmiş. Millet sinemasındaki koltuk aslında filmdeki Hristiyan ailenin salonundaymış. Derken bir büyük sofra görüyordu orada. Karnını doyurmak istiyor ama yanlış bir şey yapmaktan korktuğu için uzak duruyordu. Sonra yüreği hızlanıyor, çok güzel sarışın bir kadınla karşılaşıyor ve bir anda yıllardır ona aşık olduğunu hatırlıyordu. Kadın da hiç beklemediği kadar yumuşak ve cana yakın davranıyordu ona. Kılık kıyafetini, hallerini övüyor, onu yanağından öpüyor ve saçlarını okşuyordu. Çok mutluydu. Sonra bir anda kadın onu kucağına alıyor ve sofradaki yiyecekleri gösteriyordu. O zaman daha bir çocuk olduğunu, bu yüzden sevimli bulunduğunu gözyaşlarıyla anlıyordu. Gülüşmeler, şakalaşmalar kadar ucu korkuya varan bir hüzünle de karşılandı bu rüya. Böyle bir rüya görmüş olamaz diye sessizliği bozdu yaşlı gazeteci. Bu Kürt delikanlısı, bizleri Almanların gözünde iyice aşağılamak için uydurmuş bunu. Yazmayın onu. Dernekli delikanlı rüyayı gördüğünü kanıtlamak için başta atladığı bir ayrıntıyı itiraf etti. Uykudan her uyanışında rüyadaki sarışın kadını hatırladığını söyledi. 5 yıl önce Ermeni kiliselerini görmeye gelen turistlerle dolu bir otobüsten inerken görmüştü onu ilk. Daha sonra rüyalarında ve filmde giydiği mavi askılı elbise vardı üzerinde. Buna daha da gülüşüldü. Biz Avrupalı ne karılar gördük, ne hayaller için şeytana uyduk dedi biri. Bir anda batılı kadınlar hakkındaki öfkeli, özlem dolu ve edepsiz bir sohbet havası oluştu. Kimsenin o ana kadar yeterince fark etmediği uzun boylu, ince ve oldukça yakışıklı bir delikanlı bir hikayeye başladı. Bir gün bir batılı ile bir Müslüman bir istasyonda karşılaşmışlar. Tren bir türlü gelmiyormuş. İleride peronda çok güzel bir Fransız kadın da tren bekliyormuş. Erkek liselerine gitmiş ya da askerlik yapmış her erkeğin tahmin edebileceği gibi cinsel güç ile milliyet ve kültür arasında bir ilişki kuran bir hikayeydi bu. Edepsiz kelimeler kullanılmamış ve kabalığın üstü imalarla örtülmüştü. Ama kısa bir sürede odada Fazıl'ın içim utançla doldu diyeceği bir hava da oluşmuştu. Turgut Bey ayağa kalktı. Tamam oğlum yetişir. Getir bildiriyi imzalıyorum dedi. Turgut Bey cebinden çıkardığı yeni kalemiyle bildiriyi imzaladı. Gürültüden, sigara dumanından yorgundu. Ayağa kalkacaktı ki Kadife onu tuttu. Sonra Kadife kendi ayağa kalktı. Bir dakika beni dinleyin şimdi dedi. Sizler utanmıyorsunuz ama benim yüzüm kızarıyor işittiklerimden. Siz saçlarımı görmeyesiniz diye bunu başıma bağlıyorum. Bu sizler için fazla bir acı çekmek oluyor ama. Bizim için değil diye fısıldadı alçak gönüllükle bir ses. Allah için, kendi maneviyatın için. Alman gazetesine benim de diyeceklerim var. Yazın lütfen. Yarı hayret ve yarı öfkeyle izlendiğini tiyatrocu Sezgi'yle hissetti. İnançları yüzünden başörtüsünü bir bayrak gibi benimseyen Karslı genç kız, hayır, Karslı Müslüman kız diye yazın, birden kapıldığı tiksinti yüzünden herkesin önünde başını açmıştır. Avrupalıların hoşuna giden iyi bir haber olur bu. Sözlerimizi de artık Hans Hansen yayımlar böylece. Başını açarken de şöyle demiştir. Allah'ım sen beni affet, çünkü artık yalnız olmalıyım. Bu dünya öyle iğrenç ki ve ben de öyle öfkeli ve güçsüzüm ki senin... Kadife diye birden Fazıl fırladı, ayağa kalktı. Sakın açma başını. Hepimiz buradayız şimdi. Necip ve ben dahil. Sonra hepimiz ölürüz. Bir an herkes şaşırdı bu sözlerden. Saçmalama. Açmasın tabii başını diyenler oldu ama çoğunluk bir yandan bir rezalet çıksın, bir olay olsun diye umutla bekleyerek bakıyor, bir yandan da olup bitenlerin nasıl bir kışkırtma, kimin oyunu olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. Alman gazetesinde benim yayımlamak istediğim iki cümlemde şudur dedi Fazıl. Odada bir uğultu yükseliyordu. Yalnız kendi adıma değil, ihtilal gecesi gaddarca şehit edilmiş rahmetli arkadaşım Necip adına da konuşuyorum. Kadife seni çok seviyoruz. Başını açarsan intihar ederim. Sakın açma. Bazılarına göre Fazıl seviyoruz değil, seviyorum demişti Kadife'ye. Lacivert'in sonraki davranışını açıklamak için uydurulmuş da olabilirdi bu. Lacivert, kimse bu şehirde intihardan bahsetmesin diye bütün gücüyle bağırmış, sonra Kadife'ye bir bakış bile atmadan otel odasından çıkıp gitmiş, bu da toplantıyı hemen bitirmiş, odadakiler pek sessizce olmasa da çabucak dağılmışlardı. 32. İçimde iki ruh varken yapamıyorum. Aşk, önemsiz olmak ve lacivertin kayboluşu üzerine. K, Turgut Bey ile Kadife Asya Oteli'ndeki toplantıdan dönmeden önce saat 5'e çeyrek kala Karpalas Oteli'nden çıktı. Fazıl ile buluşma vaktine daha 15 dakika vardı ama mutlulukla sokaklarda yürümek istiyordu. Atatürk Caddesi'nden sola sapıp ayrıldı. Çayhaneleri dolduran kalabalığa, açık televizyonlara, bakkal ve fotoğrafçı dükkanlarına baka baka gezinerek Karşıyaka'ya kadar yürüdü. Demir köprüye çıkıp soğuğa hiç aldırmadan üst üste iki Marlboro içerek Frankfurt'ta İpek'le yaşayacağı mutluluğu hayal etti. Nehrin karşı yakasında bir zamanlar Karslı zenginlerin akşamları buz patenleri yapanları seyrettiği parkta şimdi korkutucu bir karanlık vardı. Demir köprüye geçerek gelen Fazıl'ı karanlıkta bir an Necip'e benzetti K. Birlikte talihli kardeşler çayhanesine girdiler ve Fazıl Asya Oteli'ndeki toplantıyı en küçük ayrıntılarına kadar K'ya anlattı. Kendi küçük şehrinin tarihinin dünya tarihine katıldığını hissettiği yere gelince K bir radyoyu bir süreliğine kapatır gibi susturdu onu ve Bütün İnsanlık ve Yıldızlar adlı şiirini yazdı. Daha sonra tuttuğu notlarda K, bu şiiri unutulmuş bir şehirde, tarihin dışında yaşamanın kaderinden çok, çocukluğunda gördüğü bazı Hollywood filmlerinin her defasında çok sevdiği başlangıçlarıyla ilişkilendirecekti. Jenerik biterken kamera önce çok uzaktan ağır ağır dönen dünyayı gösterir, yavaşça ona yaklaşır, derken bir memleket gözükür, K'nın çocukluğundan beri hayalinde çektiği kendi filminde, bu ülke tabii Türkiye'dir derken Marmara Denizi'nin mavisi, Karadeniz ve Boğaz belirir. Kamera daha da yaklaştıkça İstanbul, K'nın çocukluğunu geçirdiği Nişantaşı, Teşvikiye Caddesi'ndeki trafik polisi, şair Nigar Sokak, damlar ve ağaçlar, onları yukarıdan görmek ne hoştur. Sonra asılı çamaşırlar, Tamek konservesi ilanı, paslı yağmur olukları, ziftle sıvanmış yan duvarlar ve ağır ağır K'nın penceresi gözükür. Pencereden içeri giren kamera kitaplar, eşyalar, toz ve halılarla dolu odaları şöyle bir taradıktan sonra öbür pencerenin önünde bir masada oturup yazı yazan K'yı gösterir, önündeki kağıda son harfleri koyan dolma kaleminin ucuna gelir ve yazıyı okuruz. Şiir, dünya tarihine katıldığım adresimdir. Şair K. Şair Nigar Sokak, 16 Taksim 8, Nişantaşı, İstanbul, Türkiye. Şiirde de yer aldığını sandığım bu adresin kar tanesi üzerinde mantık aksında, yukarılarda, hayal gücünün çekiminde bir yerde bulunacağını dikkatli okurlar tahmin edeceklerdir. Fazıl hikayesinin sonunda asıl derdini açtı. Kadife'ye başını açarsa intihar edeceğini söylemiş olmaktan şimdi son derece huzursuzdu. İntihar etmek, bir insanın Allah'a olan inancını kaybetmesi anlamına geldiği için değil yalnızca, bu benim inancım olmadığı için de huzursuzum. Niye inanmadığım şeyi söyledim? Kadife'ye başını açarsa kendini öldüreceğini söyledikten sonra tövbe demiş Fazıl ama kapıda onunla göz göze gelince karşısında yaprak gibi titremişti. Kadife ona aşık olduğumu düşünmüş müdür diye sordu K'ya. Sen Kadife'ye aşık mısın? Sen de biliyorsun. Ben rahmetli Teslime'ye aşıktım. Benim rahmetli arkadaşım da Kadife'ye. Daha arkadaşımın ölümü üzerinden bir gün geçmeden aynı kıza aşık olmaktan utanıyorum. Ve bunun tek açıklaması olduğunu da biliyorum. Bu da beni korkutuyor. Bana Necip'in öldüğünden nasıl emin olduğunu anlat. Omuzlarından tuttum ve alnına kurşun girmiş ölüsünü öptüm. Bir ihtimal Necip'in ruhu benim içimde yaşıyor dedi Fazıl. Dinle. Dün akşam ben ne tiyatroyla ilgilenmiş ne de televizyon seyretmiştim. Erkenden yatıp uyudum. Necip'in başına korkunç şeyler geldiğini uykumda anladım. Askerler bizim yatakhaneyi basınca bundan hiç kuşkum kalmadı. Seni kütüphanede gördüğümde Necip'in öldüğünü biliyordum artık. Çünkü ruhu benim gövdeme girmişti. Sabah erkenden oldu bu. Yatakhaneyi boşaltan askerler bana ilişmediler. Ben de geceyi pazar yolunda babamın Vartolu bir askerlik arkadaşının evinde geçirdim. Necip'in öldürülmesinden 6 saat sonra sabah erkenden onu içimde hissettim. Misafir olduğum yatakta bir an başım döndü. Sonra tatlı bir zenginlik, bir derinlik hissettim. Arkadaşım yanımda, içimdeydi. Eski kitapların dediği gibi insanın ölümünden 6 saat sonra ruh bedeni terk eder. Suyuti'ye göre ruh o zaman civa gibi oynak bir şeydir. Kıyamete kadar berzahta beklemesi gerekir. Ama Necip'in ruhu benim içime girdi. Eminim bundan, korkuyorum da. Böyle bir şeyin Kur'an'da yeri yoktur çünkü. Ama Kadife'ye de başka türlü bu kadar çabuk aşık olamam. Onun için intihar etmek ise benim kendi düşüncem bile değildir. Sence Necip'in ruhunun bende yaşadığı doğru olabilir mi? Sen buna inanıyorsun dedi K dikkatle. Bunu bir tek sana söylüyorum. Necip kimseye söylemediği sırlarını sana söylerdi. Yalvarıyorum. Bana doğruyu söyle. Necip içinde ateizm kuşkusunun doğduğunu bana hiçbir zaman söylemedi. Ama sana bu konuda açılmış olabilir. Allah'ın varlığından, haşa, kuşku duyduğunu Necip sana hiç söyledi mi? Dediğin kuşkuyu değil, başka bir şey söyledi. İnsanın annesinin, babasının ölümünü düşünüp gözlerinin sulanması ve bu kederden zevk alması gibi kendisinin de çok sevdiği Allah'ın yokluğunu ister istemez düşündüğünü söyledi. Şimdi bana da öyle oluyor işte diye atıldı Fazıl. Ve bu kuşkuyu içime Necip'in ruhunun soktuğundan hiç şüphem yok. Ama bu şüphe ateizm demek değildir. Ama intihar eden kızlara da hak veriyorum artık dedi Fazıl kederle. Az önce kendimin de intihar edebileceğini söyledim. Rahmetli Necip'e ateist demek istemem. Ama şimdi içimde bir ateistin sesini duyuyorum ve çok korkuyorum bundan. Siz öyle misiniz bilmiyorum ama Avrupa'da bulundunuz. Aydınları, içki içen, uyuşturucu kullanan bütün o insanları da tanımışsınızdır. Lütfen bir kere daha söyleyin. Bir ateist ne hisseder? İnsan sürekli intihar etmek ister diye bir şey yok. Sürekli olarak değil ama bazen intihar etmek istiyorum. Niye?